Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Furkan suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle
7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâki Ehl-i Beytine salatü selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 Haban 1399, Hicri Kameri 26 Rebilevvel 1442 ve Miladi Takvimle 12 Kasım 2020 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra ben Muhammed Bahtiyari ve arkadaşım Mehtap Amene ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, İmam Hümeyni Mektebi'nde ve Trump Madalyonun İki Yüzü isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın Balkan taahhütlerini azaltmayı sürdürdüğünü belirtti. İslam mezheplerine yakınlaşma derneği genel sekreteri kutsallıklara saygısızlığın müstekbirlerin stratejisi olduğunu belirtti. Amerika, Suriye mültecileri konferansta katılımı engelliyor. Seyit Hasan Nasrullah, Amerika seçimlerinin demokrasi için rezalet olduğunu söyledi. Türkiye ve Rusya Karabağ konusunda anlaştı. Ve Türkiye'de COVID-19'dan dün 86 kişi daha hayatını kaybetti. Şimdi haber.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı en son raporunda İran'ın Berjan Nükleer Anlaşması'ndaki sorumluluklarını azaltmaya devam ettiğini onayladı. İran'ın bildirdiğine göre her zaman olduğu gibi Batı temsilcileri tarafından medyaya sunulan rapor, İran'ın Berjan tavanında belirlenen daha fazla uranyum zenginleştirdiğini duyurdu. Wall Street Journal gazetesinin tanınmış muhabiri Norman Lawrence, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'da zenginleştirilen uranyumun 2443 kilogram olduğunu, bunun ise 2015 yılında imzalanan Berjan Nükleer Anlaşması'nda belirlenenin 10 katını bile aştığını belirtti. Lawrence'e göre İran'da zenginleşen uranyum rezervleri son 3 ayda 338 kilogram arttı. Lawrence ayrıca İran'ın nükleer tesislerinde birçok ileri teknoloji santrifüjler kullanıldığını, bazılarının hala beslenmediğini söyledi. Amerika'nın 8 Mayıs 2018 tarihinde tek taraflı ve gerekçesiz olarak Berjan Nükleer Anlaşması'ndan çekilmesi ve Avrupa'nın bu olaydan doğan ekonomik zararları telafi çalışmalarının işlevsizliğinden bir yıl sonra Berjan Nükleer Anlaşma'da belirlenen sorumluluklarını yine anlaşmanın 26 ve 36. maddeleri uyarınca askıya aldığını duyurdu. İran'ın Berjan sorumluluklarını azaltması 5 adımda ve zenginleştirmenin 3.67 oranından daha fazla gerçekleşmesi, araştırma ve geliştirmede taahhütlerinin durdurulması Fordo tesislerinde uranyum üretimi ve zenginleştirmenin başlatılması. Ayrıca santrifüj sayı kısıtlamasının kaldırılmasına kapsıyor. İran defalarca yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılması ve Berjam çıkarlarından yararlanması durumunda Berjam nükleer anlaşması taahhütlerine geri döneceğini duyurmuştur.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı günümüz dünyasının ıslah edilmesi için tek seçeneğin dini maneviyatın derin ve geniş anlamının ihya edilmesi olduğunu söyledi. İran'ın bildirdiğine göre Ali Ekber Salih'i dün Tahran'da düzenlenen Barış, Adalet, Güvenlik ve Dünya Sağlığı Bilimsel Konferansı'nda yaptığı açıklamada, düşünce çevrelerinde en önemli sorunlardan birinin bilimsel ayrımcılığın yıkılması, barış ve adaletin sağlanması sürecine yardım edilmesi ve de dünya sağlık ve güvenliğinin korunması yolunda sosyal ve medeni aktivistlerin çalışmalarına kapsamlı destek olduğunu söyledi. Salih'i dünyada güç ve servet kaynakları ve konumuna ulaşmak için acımasız ve sultacı bir rekabetin yaşandığına işaretle, yerkürenin maddi ve manevi mirasları ve hazinelerin, çok uluslu şirketler ve ticari kurumların üst düzey yöneticileri ve güç sahibi ülkelerin karar alma kurumlarının bakışının tıpkı onların istekleri bağlamında kullanılması gereken bir ham madde olduğunu söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, işkenceyi yasaklayan konvansiyon ve ırkçılığın tüm çeşitleriyle mücadele konvansiyonu gibi uluslararası alanda mevcut mekanizmalara gönül bağlamanın boş bir hayal olduğunu belirterek, dini maneviyat yolunda ilahi peygamberlerin temel mesajını dinleme zamanının geldiğini ve bundan kaçışın olmadığını sözlerine ekledi.
İslami Mezhepleri Yakınlaştırma Derneği Genel Sekreteri, İslami mezhepleri arasında tefrika için istikbar stratejisinin kutsallıklara saygısızlık olduğunu söyledi. İrna'nın bildirdiğine göre Hüccetül İslam Hamid Şahriyari dün tevhidi dinlerin büyük peygamberleri ve dini kutsallıklara saygısızlığın kınanması konusuyla Tahran'da düzenlenen dinler arası ve bilimsel oturumda Avrupa'da yöneticiler tarafından dinin insan hayatlarının bir köşesine atıldığını ve Batı düşüncesi ve yaşamın ekseninin ise insan olduğunu söyledi. Şehriyari istikbar dünyasının tüm çabasının servet biriktirmek ve sınıf ayrımı yönünde olduğuna değinerek zengin ve mustazaf arasındaki mesafenin artmakta olduğunu, zira servetin dünya istikbarı ve güç sahiplerinin tarafına akmakta olduğunu söyledi. İslam mezheplerini akıllaştırma derneği genel sekreteri ayrıca İmam Hümeyni düşüncesiyle İran İslam İnkılabı zaferinin ardından sadece mustazaflar değil tüm farklı dinlerin bir grupta yer aldığını, dinler ve mustazafların kalbinde bir nevi vahdet oluştuğunu söyledi. Son günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, diplomatik örf ve demokrasi ilkelerine aykırı açıklamalarda bulunarak Fransa'nın İslam peygamberine yönelik hakaret karikatürleri yayımlamaya devam edeceğini açıklaması İslam dünyasında geniş tepkilere yol açtı.
İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı ve Suriye Su Kaynakları Bakan Yardımcısı, su ve kanalizasyon alanında iki ülke işbirliği anlaşmasının uygulanması için stratejileri gözden geçirdiler. İran'ın bildirdiğine göre dün Kasım Takizade Hamesi, Suriye Su Kaynakları Bakan Yardımcısı El Ahres ile video görüşmede su ve kanalizasyon alanında ikili işbirliği anlaşmasının gerçekleşmesine vurgu yaparak, İran'ın Suriye'de su ve kanalizasyon projelerini hayata geçirmek için işbirliğine devam etmeye hazır olduğunu duyurdu. Suriye Su Kaynakları Bakan Yardımcısı da su ve kanalizasyon alanında İran kapasitelerinden yararlanmaya ilgi duyduklarını vurguladı. İran ve Suriye arasında su ve kanalizasyon alanında varılan anlaşma uyarınca, taraflar ortak strateji komitesi kurarak her 3 ayda bir kere toplanarak anlaşma maddeleri gerçekleşme sürecini değerlendirecekler.
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, Amerika'nın Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne baskı uygulayarak bu ülkelerin Şam'da düzenlenen mültecilerin dönüşü uluslararası konferansa katılmalarını engellediğini söyledi. Eymen Susan dün Sputnik'e yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha önce konferansa katılacağını duyurmasına rağmen Amerika'nın baskıları ile katılmaktan vazgeçtiğini belirtti. Susan, Arap Birliği'nin Arap ülkelerinde yaşanan sorunların çözümü ve rolüne ilişkinde birliğin hiçbir katkıda bulunmadığını ifade etti. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün Suriye mültecilerin geri dönüşü uluslararası konferansının açılışında gönderdiği mesajda Amerika'nın Suriye sorunlarının çözümündeki siyasetlerinin çelişkili olduğunu söyledi. Lavrov, Amerika'nın konferansa katılmamasının Suriye konusundaki çelişkisini gösterdiğini ifade etti.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah dün akşam Şehit Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada Amerika seçimlerinde yaşananların bu ülkedeki demokrasi için fiyasko olduğunu duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre Seyit Hasan Nasrullah, Amerika seçim sonuçlarının bölgede hiçbir değişiklik oluşturmayacağını işaretle, Amerikalıların tek sabit ve mutlak önceliğinin Siyonist rejim İsrail'i korumak ve askeri üstünlüğünü sağlamak olduğunu ifade etti. Nasrullah, Trump yönetiminin en bencil, cinayetkar ve acımasız hükümet olduğuna işaretle, Trump yönetiminin iyi tarafının Amerika'nın suç, yolsuzluk, istikbar ve cinayetteki gerçek yüzünü dünyaya göstermiş olması olduğunu ifade etti. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Trump'ın başta Filistin meselesi olmak üzere siyasetlerinin çeşitli konularda yenilgiye uğradığına işaretle Trump'ın saf dışı kalması ile Benjamin Netanyahu ve Bin Salman ile birlikte kurdukları asrın anlaşması üçgeninin bir ayağının yok olduğunu söyledi. Nasrullah Lübnan'ın Siyonist rejim ile deniz sınırlarının belirlenmesi konusundaki görüşmeleri de işaretle direnişin deniz veya kara sınırların çözülmesi konusuna müdahil olmayacağını zira bunun hükümetin görevi olduğunu belirtti. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri görüşmelerin sadece sınırların çizilmesiyle ilgili olduğuna işaretle bazı tarafların bu konuyu korsan rejim ile ilişkileri normalleştirme ile bağlantılı olduğunu göstermeye çalıştıklarını fakat hepsinin değersiz olduğunu söyledi.
Amerika'da 59. başkanlık seçimlerinde Alaska eyaletini Amerika Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump kazandı. Amerikan basının yayınladığı resmi olmayan sonuçlara göre Trump, Alaska eyaletindeki oyların %56.9'unu alarak bu eyaletteki seçimleri kazandı. Bu sonuçla Demokrat rakibi Biden'ı geride bırakan Trump, eyaletteki 3 delegeyi hanesine yazdırarak 217 delegeye ulaştı. Öte yandan resmi olmayan sonuçlara göre 279 delegeye ulaşan Joe Biden, başkanlık koltuğunu garantiledi.
Ermenistan Başbakanı Azerbaycan Cumhuriyeti ile barış anlaşması imzalanmasaydı hankendinin düşeceğini söyledi. İSNA'nın bildirdiğine göre Ermenistan Başbakanı Paşinyan yaptığı açıklamada hankendi korumak için Adam, Laçin ve Kelbeceri verdik ve eğer bu anlaşma imzalanmasaydı çatışmalar sürecekti ve bu bölge de büyük ihtimalle Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kontrolüne geçerdi dedi. Paşinyan'ın açıklamasının devamında barış anlaşması kararı alındığı zaman bu bölgenin direkt tehdit altında bulunduğunu ve Erivan'ın Bakü güçlerini durdurma gücünden yoksun olduğunu söyledi.
Türkiye ve Rusya Dağlık Karabağ'da ateşkesi kontrol edecek ortak merkezin kurulmasına ilişkin muhtıra imzaladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dağlık Karabağ'daki ateşkese İlişkin ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız ortak Türk-Rus merkezi ile ilgili mutabakat zaptı imzalandı açıklaması yapmıştı. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rus Savunma Bakanı Sergey Shoigu video konferans yöntemiyle mutabakat zaptını imzaladı. Böylece ortak Türk-Rus merkezi Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında kurulurken ateşkes konusunda ilgili bilgiler ve varılan anlaşmalara aykırı diğer girişimler toplanarak değerlendirilecektir.
Mısır Cumhurbaşkanı Akdeniz kaynakları konusunda Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlikte Atina'yı destekleyeceğini duyurdu. El Cezire Haber kanalının bildirdiğine göre Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, dün Yunanistan Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde Akdeniz'de yaşanacak her türlü çatışmada Mısır'ın Yunanistan'ın yanında yer alacağını duyurdu. Son aylarda Türkiye, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon kaynaklarının keşif ve çıkarması için bölgede sismik araştırmalar başlattı. Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlik ise son aylarda bu konuyla daha da yoğunlaştı.
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs ile ilgili verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Güncel verilere göre son 24 saatte 145.989 COVID-19 testi yapıldı. 2.693 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 86 kişi hayatını kaybetti. 2.112 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 344.613'e yükseldi. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önerisini kabul ederek 2021'i tüm dünyada uluslararası sağlık çalışanları yılı ilan etti.
Irak'ta güvenlik kaynakları 100 araç ve birkaç ambulanstan oluşan bir konvoyun Aynel Esed üstüne giriş yaptığını duyurdu. El Malume internet sitesine açıklamada bulunan söz konusu güvenlik kaynağı, olağanüstü güvenlik tedbirleriyle üste giren konvoyun giriş sebebinin belli olmadığını söyledi. Aynı kaynak Amerikalı İHA'ların üstün üstünde uçuşta olduklarında sözlerini ekledi.
Irak ortak güvenlik güçleri farklı operasyonlarda IŞİD kalıntıları ve yuvalarına ağır darbeler indirdi. İRNA'nın bildirdiğine göre Irak Güvenlik Haberleşme Servisi yayımladığı bildiride, Hava Kuvvetleri Kara Havacılık Güçlerinin desteğiyle ordu, federal polis ve özel kuvvetlerin IŞİD kalıntılarına yönelik ülkenin kuzeyinde Hanunke dağlık bölgelerinde operasyonlarını 8. günde sürdürdüğünü belirtti. Operasyonda 56 sığınak, 45 tünel, 106 bomba ve onlarca füze atar ve 4 araç keşfedilerek el konuldu.
Filistinli esir Kemal Ebu Var'in Siyonist rejimin ihmalkarlığı sonucu şehit olmasının ardından Arap Birliği Filistinli esirlerin desteklenmesi için çağrıda bulundu. Filistin El Yaum sitesinin bildirdiğine göre Arap Birliği dün yayınladığı bildiride uluslararası kurum ve insan hakları teşkilatlarına çağrıda bulunarak uluslararası hukuk çerçevesinde bir an önce Siyonist rejim zindanlarında bulunan Filistinli esirler ile ilgili görevlerini yerine getirmelerini istedi. Siyonist İsrail zindanlarında bulunan kanser hastası Filistinli esir Kemal Ebu Var tıbbi ihmalkarlığı nedeniyle şehit oldu.
Yemen Silahlı Güçler Sözcüsü Suudi Arabistan'ın askeri tesislerine muhtemel saldırı hakkında uyarıda bulundu. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tuğgeneral Yahya Seri, çarşamba günü Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Suudilerin saldırılarının devamı zalimane kuşatma, askeri gerginlik ve düşmanın hava alanları ve limanları kapatmayı sürdürmesi nedeniyle Yemen Silahlı Güçlerinin gelecek günlerde benzer saldırılarda tereddüt etmeyeceklerini duyurdu.
Ve Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Fransız konsolosunda katıldığı bir törende gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi yaralandı. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1. Dünya Savaşı'nın bitişine yönelik gayrimüslimlerin bulunduğu bir mezarlıkta düzenlenen, aralarında Fransa'nın da bulunduğu konsoloslukların katıldığı anma töreninde el yapımı patlayıcı saldırısı sonucu birkaç kişi yaralandı ifadelerine yer verdi. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Paris yönetimi Suudi Arabistan'daki vatandaşlarına azami dikkatli olmaları uyarısında bulunmuştu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizin sonuna geldik.
Tahran Radyosu'ndan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika'nın İran aleyhindeki yeni yaptırımları konusunda. Amerika, Mayıs 2018'de kapsamlı ortak eylem planı Bercam Nükleer Anlaşması'ndan çıkmasının ardından maksimum baskı siyasetleri çerçevesinde İran'a karşı geniş çaplı yaptırımlar uygulamaya başladı ve ara sıra yeni yaptırımları da buna ekledi. Bu doğrultuda 10 Kasım Salı akşamı İran ile ilişkili kurumlar ve şahıslara karşı yeni yaptırımlar uygulandı. Amerika Hazine Bakanlığı yayınladığı bildiride İranlı askeri bir şirket ile ilgili alışveriş ağına yaptırım listesini aldığını bildirdi. Bildirde şu ifadelere yer verildi. Bugün Amerika Hazine Bakanlığı Dış Sermayeleri Denetleme Bürosu, kritik mallar satın alınması alanında faaliyet gösteren Amerikalı elektronik parçaların alışında İran telekomünikasyon sanayisine yardım eden 6 şirket ve 4 kişiden oluşan ağı yaptırım listesine aldı. Bu kararla yaptırımlara tabi tutulan şahıslar İran ve Tayvan vatandaşlarıdır. Gerçekte Amerika çok uzun süreden beri İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'na bağlı şirketlere yaptırım uygulamaya başlamıştır. Böylece yeni atılan yaptırım adımları sırf geçmişteki yaptırımları perçinlemek doğrultusundadır. Şimdi de son yaptırımlarla hedef alınan gerçek ve tüzel şahıslar, Washington'un iddiasına göre İran Savunma Bakanlığı ile ilişkide olmuşlardır. İran Telekomünikasyon Sanayisi Şirketi ise 2008 yılında Amerika ve 2010 yılında da Avrupa Birliği tarafından yaptırımlara tabi tutulmuştur. Görünen o ki yeni yaptırımlar listesinin Trump hükümeti tarafından açıklanması, gerçekten Washington'un maksimum baskı kampanyası çerçevesinde Tahran aleyhindeki siyasetin devamına vurgu yapma amacıyla başlatılan propagandif bir girişimdir. Donald Trump, 2020 Kasım Amerika başkanlık seçimlerini kaybetmesi ile hükümetinin ömrü 2 ay sonra bitecektir. Amerikalı üst düzey makamların söylediğine göre Trump bu kısa süre içerisinde İran aleyhinde peş peşe yaptırım kararlarını açıklayacaktır. Hatta her hafta bir yaptırım kararının alınmasından bile söz edilmektedir. Trump hükümeti son aylarda İran'ın silah yaptırımını uzatarak tüm uluslararası yaptırımları devreye sokmak üzerine odaklandı. Ancak her iki alanda da büyük bir yenilgi aldı. Trump hükümetinin başarısızlığına rağmen Washington hala yaptırımlara sarılarak sonuca varacağını düşünüyor. Axios haber ajansının pazar akşamki yayımladığı raporda Trump hükümetinin kalan süre içerisinde Joe Biden hükümetinin nükleer anlaşmaya geri dönmesini engellemek amacıyla yaptırımlar selini başlatmak istediğini belirtti. Fakat tüm bu çabalara rağmen Amerika şimdi daha da tecride sürüklenmiştir. Halbuki İran maksimum direniş siyasetleri izleyerek geçmişe göre daha da güçlenmiştir. Ummanlı siyasi analist ve akademisyen Haydar bin Ali el-Lavati'ye göre Amerika hali hazırda zayıf düşmüş ve İran bölgede büyük bir güç olarak etkinliğini arttırmıştır. Washington, Mayıs 2018'de Barcam Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından geçen 2,5 yıl içerisinde elinden geldiğince İran aleyhinde girişimlerde bulunmuş. Öyle ki artık baskı uygulamak için yeni bir aracı ve malzemesi geri kalmamıştır. Amerika Başkanı nükleer anlaşmadan çıkarak maksimum baskı siyaseti başlatarak İran'ı müzakere masasına oturtacağını ve kendisi için daha iyi bir anlaşma sağlayacağını vaat etti. Ancak Trump bu hedefi gerçekleştirmekte başarısız kaldı. Üstelik bu yüzden Amerika'daki farklı gruplar tarafından eleştirildi. Trump'ı eleştirenler onu İran'a karşı sonuca ulaşan belirli stratejisten yoksun olmak, Tahran ile gerilimleri boş yere tırmandırmak ve Amerika'yı özellikle de nükleer anlaşmadan çıktıktan sonra ortaklarından uzaklaştırmakla suçluyorlar. Buna ilaveten Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden'in de itiraf ettiği gibi Donald Trump'ın İran'a karşı tek taraflı yaklaşımı Amerika'nın dünyadaki imajını bozarak saygınlığını kaybettirmiştir.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci yorumumuz Trump'ın Siyonistlere büyük hizmeti konusu itirafında. İşgal edilen Filistin topraklarında faaliyet gösteren Şimdi Barış, STK'sı Trump'ın 4 yıllık başkanlık süresince yerleşken inşaat projelerinin 2,5 katı arttığını bildirdi. Rapora göre 2017 ile 2020 yılları arasında, yani Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Siyonist rejim İsrail yerleşim alanlarında 26.331 yeni konutun inşasına onay vermişti. Buna ilaveten 2013 ila 2016 yıllarında da 10.331 konutun inşasına onay verilmiştir. Yerleşim birimlerinin inşa edilmesi, Siyonist rejimin uzun vadeli stratejilerden biri olarak, Siyonist rejimin kurulmasından 50 yıl önce dikkatle izlenmiştir. 1897 yılında düzenlenen ilk Siyonizm Kongresi'nde, Siyonizmin amacının Filistin'deki Yahudiler için ulusal bir vatan inşa etmek olduğu bildirildi. Bu yüzden yerleşke alanlarının inşasının ilk amacı Siyonistler için vatan kurmaktı. 1948 yılında Siyonist İsrail'in kurulması ve ulusal vatan inşasının ardından Siyonist yerleşim alanlarının inşası çerçevesinde en önemlileri arasında işgal topraklarında demografik değişimlerin yapılması gibi önemli hedefler izlendi. İsrail rejimi bu önemli hedefini dünya genelinden Yahudileri Filistin topraklarına göç ettirme siyaseti ile gerçekleştirmeye çalışıyor. Göçün artması ile bir başka önemli adım ilgi odağına yerleştirildi. Bu çerçevede göç ettirilen Yahudilere yerleşim alanları inşa edilmeye başlandı. Ve hep bu inşa süreci daha kuvvetli bir şekilde devam ettirildi. Gerçekte yerleşim alanları inşası Filistinlilerin de kendi topraklarından zorla göç ettirilmesiyle doğrudan ilişkili oldu. Şimdi de Siyonist rejim coğrafi anlamda Filistinlilerin yaşadığı bölgelerin derinliklerinde yeni yerleşim alanları inşa etmekle Filistinlilerin evlerini yıkıyor ve onları göçe zorluyor. Böylece dünya Yahudilerinin işgal altındaki topraklara göçünü arttırarak Filistin topraklarındaki demografik yapı ve dengeyi de bozuyor. Böyle bir sürecin nihai amacı ise işgal altındaki toprakların tamamen Yahudileştirilmesi ve Filistin kimliğinin yok edilmesiyle birlikte coğrafi açıdan da yayılmasıdır. Ayrıca bu doğrultuda güvenlik amaçları da güdülüyor. Siyonist rejim yöneticileri yerleşim alanları inşasının devam etmesi ve işgal altındaki topraklarda nüfus yapısı ve dengesinin değişmesinin İsrail için daha fazla güvenlik getireceğini düşünüyorlar. Uzun vadeli bir strateji olarak yerleşim alanları inşa edilmesi İsrail için büyük önem taşıyor. Nitekim Siyonist Başbakanı Golda Meir 1960'lı yıllarda yaptığı açıklamada İsrail için belirli sınırlar söz konusu değildir. İsrail'in sınırları Yahudilerin yaşadıkları bölgelere kadar uzanmaktadır dedi. Tabi Siyonist yerleşim alanları inşa sürecinin devamı bir cinayet de sayılır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Aralık 2016'da 23-34 sayılı kararı ile bu girişimi kınamıştı. Birleşmiş Milletler yerleşim alanları inşa edilmesi sürecinin durdurulmasını istese de İsrail rejimi bu kınamalara aldırmadan yerleşim alanları inşa etmeye devam ediyor. İşgalci rejimin Güvenlik Konseyi kararlarına kayıtsızlığın önemli nedenlerinden biri de Amerika Başkanı Donald Trump'ın İsrail'i desteklemesidir. Amerika'daki farklı hükümetler hep İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği cinayetlere destek vermiştir. Ancak Trump bu desteği zirveye taşımıştır. Irkçı Yüzyılın Anlaşması projesinde yerleşim alanları inşa konusuna yer verilmesi de projenin ruhunda ve özünde bu konu desteklenmiştir. Suriye'nin Golan bölgesi ve Kudüs'ün işgal topraklarına ilhak projeleri, İsrail rejiminin yeni yerleşim alanları inşa etmesiyle doğrudan ilişkilidir. Trump'ın bu destekleri ve gerici Arap rejimlerinin Siyonist rejim İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi, ayrıca İsrail rejiminin Güvenlik Konseyi kararlarına kayıtsızlığı sonucu son 4 yılda yerleşim alanları inşa süreci 2,5 kat daha artmıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah siyasi yorumlarının sonuna geldik.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 22 Haban 1399 Hicri Kameri 26 Rebiyul Evvel 1442 ve 12 Kasım 2020 Perşembe. Müzik. 26 yıl önce bugün Hicri Şems'e 22 Haban 1373'te eski Farsça dillerinin önde gelen üstadı Doktor Mehrdard Bahar vefat etti. İranlı ünlü şair Melekül Şuara-i Bahar'ın oğlu olan Bahar, çocukken kültürel ve edebi bir ortamda yetişti. Mehrdard Bahar yüksek tahsilini Londra Üniversitesi'nde tamamladı. Doktor Mehrdard Bahar, İran'a geri dönmesinden sonra İran Kültür Kurumu, Sanat ve Edebiyat Kültür Kurumu'nda çalışmaya, ayrıca üniversitelerde ders vermeye başladı. Yıl önce bugün Hicri Şems'i 22 Haban 1291'de Meşrutat döneminin önde gelen şahsiyetlerinden Ayetullah Şeyh Abdullah Mazenderani vefat etti. Hicri Şems'i 1219'da dünyaya gelen Ayetullah Şeyh Abdullah Mazenderani yıllar sonra Irak'a gitti ve Kerbela'da o dönemin önde gelen alimleri olan Şeyh Zeynul Abidin Mazenderani'den dersler aldı. Yıl önce böyle bir günde Hicri Kameri 26 Rebiyul Evvel 344 yılında büyük Müslüman fakih ve muhaddis İbn Sammak Bağdat'ta vefat etti. Kesin doğum tarihi ve mekanı bilinmeyen İbn Sammak Bağdat'ta yaşamış ve zamanının büyük bilim adamlarının huzurundan dersler almıştı. İbn Sammak ayrıca daha sonraları kendisi talebe yetiştirmeye başlamış ve insanlığa çok büyük bilginler sunmuştur ki Hekim-i Nişaburi onlardan biridir. İbn Sammak Hazreti Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ehl-i Beyti hakkında birçok değerli eser geride bırakmıştır. Yıl önce böyle bir günde Hicri Kameri 26 Rebiyul Evvel 1330 yılında Müslüman alim Ayetullah Ebu Mekarim Zencani vefat etti. Hicri Kameri 1255 yılında İran'ın kuzeybatı illerinden olan Zencan'da dünyaya gelen Ayetullah Zencani ilk eğitimini İran'da aldıktan sonra tahsilini Irak'ın Necef İslami İlimler Merkezi'nde Ayetullah Şeyh Murtaza Ansari gibi büyük din alimlerinden huzurunda sürdürdü. Ayetullah Ebul Mekarim Zencani babasının vefatından sonra başta Zencan halkı olmak üzere diğer kentlerdeki halkın dini ve şer'i işlerinde mercilik görevini yerine getirdi. Bu önde gelen alim ve fakih Meşruta İnkılabı döneminde diğer bilinçli ve mücadeleci alimler gibi o dönemde iş başındaki istibdat rejimine karşı mücadele etmeye başladı. Mahariç el-Rezvan, Mefta ez-Zafer adlı eserler önde gelen İranlı alim Zencani'nin bazı önemli eserleridir. Yıl önce bugün 12 Kasım 1840'da Fransız heykeltıraş Auguste Rodin dünyaya geldi. 1850'de okulu bırakıp çizim yapmaya başlayan Rodin, 1855'te heykel çalışmalarına başladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Peş peşe iki Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması kurumsal yapıların çökmekte olduğunu gösterir.
Karar.
Bakan Gül'den nafaka açıklaması. Kadınlar aleyhine adım atmayız.
Star.
Pentagon'da Trump operasyonu. Kendisine yakın isimleri kritik pozisyonlara getiriyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Erdal Sağlam 10 Kasım tarihli Cumhuriyet gazetesinde piyasa istifaya sevdi ama istikrar için yetmez başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sürpriz istifasının ekonomide yeni bir dönem anlamına gelip gelmeyeceği tartışmalı. Piyasaların ilk gün istifaya olumlu yanıt vermesi ise ancak yeni yönetime belirli süre için kredi verilmesi anlamına gelebilir. İstifanın AK Parti içindeki derin görüş ayrılıklarını ortaya çıkardığını söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesine ne kadar önem verdiği bu nedenle parti içinde damat Albayrak'a tepkilerin yüksek sesle dile getirilemediği bir dönem geçirdik. Hala ne olur ne olmaz diye Albayrak'a destek belirtenler var ama Cumhurbaşkanlığı ne tavrıyla bu durumda değişebilir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavır değişikliğindeki partideki huzursuzluğun artması, bu arada kendine yakın iş adamlarının ekonomik gidişat hakkındaki şikayetlerin büyümesinin etkili olduğunu sanıyorum. AKP'nin somut olarak eriyeceği endişesinin böylesine radikal bir karar almaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zorladığı söylenebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Naci Ağbal'ı Albayrak'a sormadan Merkez Bankası Başkanlığı'na atadığı kesinleşti. Eğer parti içinde ekonomiyle ilgili yetkin bir kişi aranıyorsa, bunun için ilk akla gelen kişinin Ağbal olması çok normal. Belki de Albayrak'ın Merkez Bankası operasyona rağmen istifa edeceği kesinleştirilmedi ve o nedenle Albayrak'ı dengelemek için bu operasyon yapıldı. Ekonomi yönetiminin yeniden düzenlenmesi halinde Ağbal'ın Hazine ve Maliye Bakanı olması, Merkez Bankası Başkanlığı'na ise para politikalarında uzman bir kişinin getirilmesi daha uygun bir formül olarak ortaya çıkabilir. Peki Ağbal'ın ekonominin direksiyonunda olması neyi değiştirir? Ekonomide yaratılan büyük tahribatı düzeltebilir mi? Ekonomik istikrarı sağlayabilir mi? Bunun çok kolay olacağını sanmıyorum. Çünkü Albayrak'ın Erdoğan'a sormadan, onayını almadan önemli adımları atmış olacağını sanmıyorum. Yetki Erdoğan'da kaldığı sürece Ağbal'ın ekonomik politikalarını değiştirme imkanı sınırlı olacaktır. Özetle hakim ekonomik anlayışın değişmesi gerekiyor. Dün istifanın ardından piyasanın ilk günündeki hareketler, bu değişimin piyasa tarafından benimsendiği yorumlarına neden oldu. Dün TL'nin değerinde önemli artışlar yaşandı, hisse senedi piyasaları coştu. Daha 1,5 yılın doldurmadan Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması, ardından ekonomiyle ilgili bakanın istifa ettiğini duyurması, piyasalarda normal koşullarda olumsuz tepkiye neden olurdu. Tam tersine piyasaların bu gelişmeleri olumlu yanıt vermesinin ardından Ağbal'ın pazar günü banka genel müdürleriyle yaptığı toplantının yattığını söyleyebiliriz. Ağbal'ın yaptığı ilk açıklamada 19 Kasım'daki para politikası kurulu toplantısına kadar hazırlıklarını yapacağını söylemesi, para piyasalarının şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir olacağını belirtmesi, bankacıların taleplerine öncelik vermeye çalışacağının kanıtı gibiydi. Toplantıda ele alınan küresel piyasalarla olan ilişkilerin düzeltilmesi, kredileri zorlayan aktif rasyonu uygulamasından vazgeçilmesi, faiz kararlarının rasyonel hale getirilmesi konusunda Ağbal'ın bankacılara güvence verdiği kanaatindeyim. hatta açıkça söylemese bile 19 Kasım'a kadar beklemelerini isteyip bu tarihte piyasaları tatmin edecek bir faiz artışı kararı çıkacağı konusunda bankacıları ikna ettiğini tahmin ediyorum. Kısa dönem için yönetimdeki üslup değişikliği piyasaların olumlu seyretmesini beraberinde getirebilir. Ancak orta ve uzun dönem istikrar sağlanması için çok daha radikal adımların atılması gerektiği de açık.
İsfender Korkmaz 10 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde dışa bağımlı ekonomi dikiş tutmaz başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekonomide yaşanan istikrar sorunu Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifasıyla ekonomi yönetimine de yansıdı. Ekonominin içinde bulunduğu yapısal ve kronik sorunlar karşısında hiçbir yönetim kısa dönemde işin içinden çıkamaz. Ekonomi yönetimleri panik içine girerse günü kurtarmakta zorlaşır, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kısa vadede yapılacak tek yol IMF ile anlaşarak taze döviz girişi sağlamaktır. IMF ile anlaşmanın maliyetleri de var. 2001 krizinde bu maliyetleri yaşadık. Güçlü ekonomiye geçiş programı işçi ve memura, çiftçiye kemer sıktırdı. Eğer bugünkü istikrar sorunu devam ederse, ekonomi IMF'nin getireceği kısa dönemli maliyetlerden daha ağır sorunlara gebedir. Neden bu duruma geldik? Bunun cevabı siyasidir ve bu cevabı seçmen verecektir. Ekonomiye gelince, bu defa geçmiş krizler gibi bir yılda yeniden büyüme sürecine girmemiz mümkün değildir. Çünkü ekonomi adeta işgal altındadır. Üretimin ithal girdiye bağımlı olması, bankaların %40'dan fazla yabancı sermayeye ait olması, bütçenin artık yol ve köprü müteahhitlerine çalışması bunlardan birkaçıdır. Üretimin ithal girdiye bağımlı olması devam ederse ekonomi dikiş tutmaz. Üretimin ithal girdiye bağımlı olması işsizliği arttırdı. Kur artışı enflasyona birebir yansıyor. Bu bağımlılık cari açığa neden oldu. Bu sorunları üretim dışa bağımlı iken çözme imkanımız yoktur. Üretimin dışa bağımlı olmasında en büyük günah, ithal girdiği payının %40, %50 olmasını şehir efsanesi olarak yorumlayan, büyüme varken cari açığın önemi yok diyen iktisatçılardır. Gerçekte Merkez Bankası'nın imalat sanayisinde yapmış olduğu anketler var. Bu anketlerden Türkiye imalat sanayi ithalat yapısı Mart 2010'da imalat sanayi firmaları ile yaptığı anket sonuçlarına göre imalat sanayisinde ithal ham madde ve malzeme kullanımının toplam girdi içindeki payı %61,1'dir. Toplam üretim maliyeti içindeki payı ise %54,6'dır. Çözümü çok açıktır. Hukuki, demokratik ve siyasi güven ortamı yaratarak yatırımların yolunu açmak gerekir.
Taha Akyol 10 Kasım tarihli Karar gazetesinde temelde güven sorunu başlıklı yazısına yer veriyor. Berat Albayrak'ın emsali görülmemiş tarzdaki istifası Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin niteliğini yansıtan önemli bir örnektir. Her hükümette görüş ayrılıkları, istifalar, aziller olabilir ama normal işleyen sistemlerde bu durum hemen kamuoyuna açıklanır. Kamu makamı olan bakanlık boş kalmasın diye de hemen yerine bir vekil görevlendirilir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bizde böyle olmadı. Pazar akşamı Albayrak'ın Instagram üzerinden istifası görüldü. Yine Cumhurbaşkanlığı sisteminin bir özelliği olarak büyük gazeteler ve büyük televizyon kanalları bunu haber yapamadılar, çekindiler. Dünya medyası ise çatır çatır haber yapıyordu. Bu satırlar yazılırken hala resmi bir açıklama yapılmamıştı. Hala bakanlığa vekaleten bir atamada yoktu. Acil evraka kim imza atıyor acaba? Tek haber, Albayrak'ın Ankara'yı bırakıp Trabzon'da annesinin ve babasının yanına gittiydi. Döviz alıp başını gitmiş ama dövize bakmıyoruz. Milli gelir 12 bin dolardan 8 bin dolara inmiş ama pik yapıyoruz. Türkiye kişi başına gelirde Bulgaristan ve Romanya'nın gerisine düşmüş. Hatta Haluk Özdalga'ya göre 2021 yılında G20'den bile düşmemizin ihtimali belirmiş ama ekonomimiz büyümeye geçti. Merkez Bankası Başkanı'nın herhangi bir objektif kanunu sebep olmazken kişisel değerlendirme ile laf dinlemiyor diye görevden alıyoruz. Dünyada böyle bir gerekçenin emsali yok. Yerine getirileni de 16 ay sonra görevden alıyoruz ve kişisel tercihle elinden tutup zirveye yükselttiğimiz Hazine ve Maliye Bakanı, üstelik aile içinden bir isim, tuhaf bir şekilde istifa ediyor. Tek kelime resmi açıklama yapılmıyor. Ekonomik kriz ortamında en kritik bakanlıktaki bu boşalma hakkında Cumhurbaşkanı tek kelime etmiyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hüseyin Mektebi'nde.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hüseyin Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 90. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Hüseyin'in ders celselerinin cazipliğinin sırrını ele almaya çalışacağız.
Geçen bölümlerde İmam Hüseyin'in tedris alanında teamül ve tartışma yöntemini kullandığını ve böylece dersleri aktif geçtiğini ve talebelerine hoşgörülü olmanın yanında özgüven ve tevazulu ve alçak gönüllü olmayı öğrettiğini ve kendisi de ilmi gurur ve kibirlenmekten kaçındığını anlattık. Bu yöntem ayrıca talebeleri öğrenme yeteneğini geliştiriyor ve imamın ders celselerine cazip hale getiriyordu. Nitekim talebeleri ve arkadaşları imamın ders celseleri genellikle en kalabalık ve en çok katılımcı olan dersler olduğunu belirtiyordu.
Geçen bölümde ayrıca İmam Hümeyni'nin derslerinde talebelerin ve muhatapların konuşmalarını gayet sabırlı bir şekilde dinlediğini, eleştirilere ve tartışmalara açık olduğunu, düşünce ve görüşlerini tartışanlara sevgi ve saygı ile davrandığını anlatmıştık. Şimdi bugünkü sohbetimizde ise imamın taalim ve tedris alanında izlediği yöntem ve tarzla ilgili kişiliğinden kaynaklanan bir başka boyutunu, yani ders celselerinin cazipliğinin sırrını sizlere aktarmaya çalışacağız.
İmam Hümeyni'nin talim ve tedriste üzerinde durduğu en önemli özelliklerinden biri ulema ve büyüklerin hürmetini korumaktı. İmam eleştirel ruhu olduğu ve bu alanda hiçbir zaman insanların kişiliğinin büyüklüğünün etkisi altında kalmadığı halde hiç kimseye huzurunda eski hocalara ve alemlere saygısızlık etmesine müsaade etmezdi. Nitekim ders celselerinde ilmi tartışmalarda asla büyüklere saygısızlıkla sonuçlanmazdı. Zira imam büyüklerin izzet ve hürmetini korumaya çok bağlı ve fevkalade duyarlıydı.
Ayetullah Muhammed İmam-ı Kaşani bu konuda şöyle diyor. İmam, ulema, fakihler ve büyüklere özel saygı duyar, hepsinden iyilik ve azametle söz ederdi. Ve eğer fıkıh, usul veya felsefe ilimlerinin büyüklerinden birinin düşüncesini reddedecek olursa, bunu gayet saygılı bir şekilde yapardı. Yani, örneğin falanca alim anlamamış veya dikkat etmemiş demezdi.
Hüccetül İslam Mustafa Zamani de İmam Hümeyni'nin bu anlayışını doğruladığı açıklamasında imam her zaman geçmiş ulemanın adını zikrederken Rıdvanallah Teala Aleyh ibaresini kullandığını belirterek şöyle diyor. İmam ne zaman bir alimden bir konuyu nakledecek olursa ondan saygıyla söz ederdi ve eğer herhangi bir alimin görüşünü kabul etmiyorsa da ilkin o görüşü has bir saygıyla beyan eder ve ardından ilmi istidlalle reddederdi ve aynı zamanda o alim için merhum sözcüğünü ve bazen de Rıdvanallah Teala Aleyh zikrini kullanırdı. İmam hatta kendisine göre içtihat için kullanılabilir olmayan kitapları yazarlarına has bir saygıyla reddederdi.
İmam Hümeyni'nin ders celselerini cazip hale getiren ve talebelerin öğrenme yeteneğini geliştirmekte büyük etkisi olan bir başka özelliği de imamın hoş sözü ve akıcı beyanı ve kelamda karmaşık tabirleri kullanmaktan kaçınmasıydı. Ayetullah Muhammed Fadıl Denkerani imamın bu özelliği ve tatlı sözü hakkında şöyle diyor. İmamın tedriste beyanı o kadar tatlı ve akıcıydı ki hiç kimse başkasından imam ne demek istedi diye sormasına hacet kalmazdı. İmam doğrudan kendi güzel beyanı ile gerekli tüm bilgileri muhataplarına sunardı.
İmam Hümeyni, talebeleri dersleri daha iyi anlayabilmeleri için konu hakkında sade cümleleri ve uygun örnekleri kullanır ve dersi anlatırdı. Ayetullah Cafer Subhani bu konuda şöyle diyor. İmamın tedriste ve konuşmalarında genel yöntemi karmaşık cümleleri kullanmaktan kaçınmaktı ve insanların genellikle idrak etmesi zor olan teorik ve ideolojik meseleleri gayet sade cümleler ve açık örneklerle beyan ederdi. İmam hatta his ve maddenin ötesinde olan akli meseleleri de gayet sade örneklerle ifade ederdi. Bu açıdan imamın dini ilimler merkezinde dersleri has bir cazibesi vardı ve seyrek sayıda talebe imamın dersini anlamadığını söyleyebilir. Tabii talebenin dersi öğrenme yeteneği de olmalıydı.
Gerçekte imamın derslerinin cazip olması, talebelerin dersleri öğrenme gücünü de takviye ediyordu. Hucetul İslam Seyyid Kemal Fakih İmani bu konuda şöyle diyor. İmamın dersleri anlatma gücü çok yüksekti. Bu da çok sayıda talebe ve alimin derslere katılmasına sebep oluyordu. Nitekim Salmaz Camii kalabalıkla doluyor, bazen sokaklara kadar taşıyordu.
İmam Hümeyni'nin derslerini cazip hale getiren bir başka sırrı, ders celselerinin kuru ve monoton olmaması ve imamın yerinden mizahları ile talebelerin yorgunluğunu gidermesiydi. Hüccetül İslam Ali Devani bu konuda ilginç bir anıyı şöyle paylaşıyor. İmam tüm sessizliği ve az konuşmasına rağmen bazen ders sırasında bir fıkra anlatıyor ve derste oturanlar yüksek sesle gülüyordu. Oysa imamın kendisi sessiz ve duyarsızdı. Sanki fıkra anlatmamış gibiydi. Bir gün imamın Azerbaycanlı bir talebesi sorusu üzerinde ısrar ediyordu ve imam onu ikna etmek istiyordu. İmam en son Azeri talebeye hayır anlamına gelen Azerice yok dedi. Böylece hem o talebe hem başkaları gülmeye başladı ve konu kapandı.
İmam Hümeyni, oğlu Hacı Mustafa'nın ilmi makamına büyük saygı duyardı. Ancak bazen ders celisesini neşeli hale getirmek için ilmi tartışmalarda oğlu ile mizah ederdi. Hucetul İslam Seyyid Abdülmecid Erivani bu bağlamda ilginç bir anıyı şöyle anlatıyor. Bir gün Necef'te kendisi müçtehit, İlim ve faziletin büyüklerinden biri olan merhum Hacı Mustafa Hümeyni ders konusu hakkında rivayete dayalı bir soruyu gündeme getirdi. İmam oğlunun sorusuna cevap verdi ancak Hacı Mustafa ikna olmadı ve daha fazla açıklama yaparak sorusunu tekrarladı. İmam mizah babında ona şöyle buyurdu. Bey bu sözleri söylemeyin, insanlar bu sözlere güler ve bey cahil galiba derler. Hacı Mustafa da yüksek sesle şöyle dedi. Gülsünler, imamın oğlu derler. Eğer cahil deseler de imamın oğlu cahil derler.
İlmi cesaret ve görüşlerini beyan etmekte özgüven duygusu ve özellikle kendisinden önceki büyüklerin görüşlerini eleştirmek, İmam Hümeyni'nin derslerinde sergilediği özelliklerinden biriydi ki bu da derslerin daha cazip hale gelmesine vesile oluyordu. Ayetullah Abbas Ali Hamid Zincani bu konuda şöyle diyor. İmamın derslerinin bir özelliği derslerde geniş bakışı ve fikirlere açık olmasıydı. Talebeler de ister istemez bu duruma alışıyordu. Yani imamın dersleri biri konuşup da bir konuyu irdelemesi ve dersin sona ermesinden ibaret değildi. Ders sırasında imam çeşitli görüşler beyan ediyor ve talebe konuyu irdelemeye ve çeşitli görüşleri karşılaştırıp ideal sonuca ulaşmaya zorlanıyordu.
İmam Humeyli, ilmi cüret ve cesaretiyle fıkhın sırf taklit edilmesine engel oldu. Zira kendisinden önceki büyüklerin hürmetini korumakla beraber asla onların düşüncelerini ve görüşlerini itaat etme babında kabul etmiyordu. Ayetullah Muhammed Hadi Marifet bu konuda şöyle diyor. İmam Necef Dini İlimler Merkezi'nde bizi kendisine hayran bırakan büyük değişimlere vesile oldu. O zamana kadar fıkıh alanında büyüklerin sözleri kutsal sayılıyordu. Örneğin eğer merhum Ayetullah Naini şöyle demiş deseydik bunu delil olarak söylüyorduk. Yani şahsiyetler görüşlerin üzerinde etkili oluyordu. Bu durum fıkhın araştırma alanından soyutlanarak sırf taklit edilmesine yol açmıştı. Yani büyüklerin sözü olduğunu söylemek bir nevi dokunulmazlık yaratıyordu. Dolayısıyla bizim gibi talebeler büyüklerin görüşüne aykırı bir söz edemiyor veya araştırma yapamıyorduk. Ancak imam büyük bir değişim yarattı. Yani büyüklerin görüşünü tartışmaya açtı ve bu dokunulmazlığı kırdı, fıkıh ilmini ve büyüklerin sözlerini araştırmaya izin verdi.
İmam Hümeyni araştırmalarında başkalarının söylediklerinin etkisi altında kalmaktan da kaçınıyor, kitapları ve referansları yaptığı araştırmanın çerçevesinin dışına çıkmayacak yere kadar okuyordu. Ki bu da bir araştırmacının ulaşmak istediği hedefe ulaşmakta önemli bir noktaydı. Ayetullah Cafer Subhani bu bağlamda şöyle diyor. İmamın düşüncesi araştırmalarına galipti. Yani imamın kendi düşüncesi kitaplarda arama yapmaktan daha üstündür. Örneğin mekasip dersini verirken, ben imama birkaç kitap verdim ve o kitaplara da bakmasını arz ettim. İmam şöyle buyurdu. Hepsini götürün. Kendim bu konuyu düşüneceğim. Eğer biri tüm bunlara bakacak olursa artık düşünmeye zamanı olmaz. İmam daha sonra bir iki kitabı seçti ve gerisini iade etti.
İmam Humeyni'nin taalim ve tedris alanında başarılı olma sırlarından biri de konuyu özetlemesi ve uzun uzun laf etmekten kaçınmasıydı. İranlı büyük filozoflardan Doktor Gulam Rıza Avani bu konuda şöyle diyor. İmamın eserlerinin en önemli özelliği az ve öz olmasıdır. Yani imamın kitaplarında konuyu uzatmasına rastlayamazsınız. İmam bir konuyu gündeme getiriyor ve onu özetle anlatıyor ve lafı uzatmıyor. İmam bir konu hakkında genellikle tüm üstadların düşüncelerini anlatıyor, ardından kendi görüşünü gündeme getiriyor.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Humeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 90. bölümünün sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Trump, madalyonun iki yüzü.
Değerli dinleyiciler, Trump Madalyonun 200 isimli seri sohbetimizin 48. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde Trump'ın Amerika başkanlık seçimlerini kaybetmesine yönelik iç ve dış tepkileri ele alacağız.
Amerikan Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a geldiğinden beri her hafta Twitter'leri, açıklamaları ve kararları ile tartışmaya yol açmıştır. Onun öngörülmez ahlak ve siyaset dışı söylemleri, davranışları ve karakteri Trump'ı Amerikan Başkanı olarak hep manşetlere taşımıştır. Şimdi de Trump'ın 4 yıllık anormal başkanlık süresi sona yaklaştı. Trump ne kadar Amerika'nın anormal başkanı olduysa öyle bir seçime de imza attı.
Donald Trump Amerika başkanlık seçimlerini Joe Biden'e karşı kaybetti. Ancak yine de geçen dönemlerdeki geleneklere uygun düşecek şekilde yeni başkanı tebrik etmedi. Mahkemeye kadar götürülen 3 hafta kadar süren 2000 yılı seçimlerinde bile Al Gore ön sonuçların açıklanmasıyla Bush'u tebrik etti. Ancak kader belirleyici eyaletlerden olan Florida'da seçimde sahtecilik ve hile yapılması ihtimalleriyle karşılaşınca oyların Florida eyaletinin iki şehrinde tekrar sayılmasını istedi. Buna rağmen Trump seçimleri başlamadan posta üzerinden toplanacak oylar hususunda hile ve sahteciliğin yapılacağını öne sürdü.
Trump kazanacağından o kadar emindi ki kazanamadığı takdirde muhakkak bir hilenin yapılmış olduğunu öne sürdü. Trump bu açıklamaları ile seçimler başlamadan Amerika seçim sistemini sorgulamaya başlayıp Amerika için kriz ve fiyasko yarattı. Arap dünyası analistlerinden Faiz Havvali ise Amerika'daki seçim sürecine ilişkin şöyle bir açıklamada bulundu. Kesinlikle bugün Amerika seçimlerinde gördüklerimiz eşsiz bir durumdur. Bu Arap dünyası analisti El Ahid Kalanı'na verdi demişti. Sözlerini de şöyle sürdürdü. Amerika'da seçimler alanında olup bitenler Amerikalıların havariliğini yaptığı demokrasinin fiyasko yaşamasıdır. Özellikle de Cumhuriyetçi Donald Trump'ın yayımladığı ve paylaştığı mesajlar ve hep hile ve sahteciliğe vurgu yapması Twitter'in bile tepkisini yol açtı. Twitter onun mesajlarını etiketledi. Havvali bu dönem başkanlık seçimlerinden Amerika iç savaşı, kaos, anarşizme yol açabileceğini Amerika'nın siyasi ve askeri ahmaklıklarının sonucudur.
Trump ve Trumpçılık gibi hayret verici bir olay tüm dünyayı etkilemiştir. Son 4 yıl içerisinde siyasi etik ve diplomasi ilkelerinden habersiz, bu tüccar kafalı, tabii ki başına buyruk ve isyankar başkanın iş başına gelmesiyle uluslararası hukuk ve küresel işbirliği alanları çok zarar gördü ve uluslararası kurumların imajları ve etkinliği de zedelendi. Bu yüzden Amerika başkanlık seçimlerinin bu dönemi önceki dönemlere göre çok daha farklı oldu.
Son 4 yılda Trump'ın Twitter'leri hep dünya basınında manşete dönüştü. Cumartesi akşamı 2020 Amerikan başkanlık seçimlerinden açıklamasıyla birçok ünlü Amerikalı sporcu da Trump'ın yenilgisinden memnuniyet duyduklarını açıkladı. Amerika kadın futbolcuları Megan Rapinoe ve Alex Morgan ve tabii ki Amerikan basketbolu süperstarı LeBron James, Trump'ın yenilgisinden hemen sevinen isimlerdendi. Aslında Trump, halk kesimleri arasında ve belirgin şahsiyetler karşısında sevilmeyen bir isimdir. Demokrat aday Joe Biden'in başkanlık seçimlerini kazanmasıyla Trump'a ciddi şekilde karşı çıkan sinema ve Hollywood yıldızları da sevinçlerini gizleyemediler.
Bu arada Malcolm X, Spike Lee, Michael Moore gibi belgesel yapımcıları, korku romanları yazarı Stephen King, yönetmen Adam McKay ve benzeri isimler Joe Biden'in zaferini kutladılar. Eserlerinin birçoğu film ve senaryoya dönüştürülen Stephen King, paylaştığı tweette Trump'a hitaben şöyle yazdı. Trump, sen atılmışsın. Amerika'nın savaş politikalarına yönelik büyük eleştiriler yönelten tanınan belgesel yönetmeni Michael Moore ise paylaştığı tweetinde vatandaşlarını tebrik etti ve şöyle yazdı. Vatandaşlarımızı kutluyorum. Trump yenilmiştir. Şimdi Trump'ı iş başına getiren şeyi yenmeliyiz.
Hollywood kadın oyuncusu Patricia Arquette sonuçları açıklanmasının ardından 100 kilo ağırlığın omuzlarından atıldığını hissettiğini söyledi. Tavşan Jojo filminin yönetmeni Taika Waititi alaylı bir şekilde Trump'a yönelik şöyle yazdı. Hoşça kal, tiksindirici, aptal, dağınık. İşte Amerikalı ünlü şahsiyetlerin Trump'ın yenilgisini gösterdiği tepkilerin bir kısmı bu mesajlar olmuştur.
Uluslararası arenada Trump'un yenilgisine tepkiler büyüdü. Joe Biden'in zafer haberinin yayımlanmasından bir süre sonra Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo Twitter sayfasından şöyle bir mesaj paylaştı. Hoş geldin Amerika. Aslında Trump iş başına geldiğinden beri Avrupa ve Amerika arasındaki ortakların ilişkileri de iyice gerilmişti. Trump birçok büyük Avrupa ülkesinin liderine yönelik aşağılayıcı tavırda bulunmuştu.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Amerikan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Almanya hükümetinin bir sonraki Amerikan hükümetiyle işbirliği isteğine değinerek şöyle bir tweet paylaştı. Batı'nın tek bir takım içerisinde oynamasını istiyoruz. Bu değerlerimizi dünyaya sunabileceğimiz tek yol. Biz Avrupalılar olarak bu işbirliğine geçmişten daha fazla katılmak istiyoruz. Amerika'nın Avrupa'daki en yakın ortağı Britanya'da bile Başbakan Boris Johnson, Biden ve yardımcısı Harris'i tebrik edip Amerika'nın Britanya'nın en önemli ortağı olduğuna vurgu yaptı. Johnson ayrıca iki ülkenin iklim değişikliğinden ticaret ve güvenliğe kadar tüm alanlarda ikili çıkarlara dayanarak işbirliklerini artmasını istedi.
Dünyada hiçbir ülke İran İslam Cumhuriyeti kadar Amerika Başkanı Donald Trump'tan dolayı zorluk çekmemiştir. İran İslam Cumhuriyeti dünyanın 6 büyük gücüyle yıllarca müzakerenin ardından hakkaniyetini ispatlayıp kuşkuları ve kötümserlikleri ortadan kaldırarak Bercam Nükleer Anlaşması'nı imzaladı ve bu anlaşmayı da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde onaylattı. Bu anlaşmanın taraflarından sayılan Amerika'da İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkileri ve ticari süreçlerini normalleştirecekleri vaadinde ve taahhüdünde bulundu.
Aslında İran'ın dünya güçleriyle vardığı Bercam Nükleer Anlaşması, Siyonist rejimi İsrail ve bölgedeki Suudi Arabistan gibi ülkelerin İranofobik siyasetlerine ters düştü. Bu çerçevede Siyonist rejimi İsrail ve Suudiler İranlılara karşı düşmanlıklarını gizlemediler. Bu arada Trump'ın da Beyaz Saray'a gelmesiyle Benjamin Netanyahu gibi Siyonistler ve Suudi Arabistan veliahtı Bin Salman gibi gerici Arap yöneticilerin eline altın bir fırsat geçti. Trump ise Amerika'yı İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekerek İran'a en ağır yaptırımları uyguladı. Öyle ki ölümcül hastalıkların ilaçlarının bile İran'a satışı ve girişi engellendi.
Donald Trump'ın Amerika başkanlık seçimlerinde yenilgisi İran'da da geniş yankı buldu. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ise bu hususta yaptığı açıklamada gelecek Amerika hükümeti için geçmişte yapılan hataları telafi etmesi için fırsat doğmuştur dedi. İslami İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, İran'ın karşı tarafların sorumluluklarını yerine getirdikleri müddetçe taahhütlerine bağlı kaldığı ve kalacağına vurgu yaparak İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejisinin dünya ile yapıcı ilişkiler kurmak olduğuna da değinerek, Amerika'dan uluslararası kurallara saygı duyarak uluslararası taahhütlerine ve yükümlülüklerine geri dönmesini istedi.
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif ise Twitter sayfasında şöyle bir mesaj paylaştı. Amerika halkı görüşünü bildirdi. Şimdi de dünya yeni liderlerin gitmekte olan rejimin zorba ve kuralsız, yıkıcı yöntemini sürdürmek veya çok taraflılık, işbirliği ve yasalara saygı arasından hangisini seçeceğini merak etmektedir.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Arapça olarak yayımladığı bir başka tweette, Arap ülkelerine hitaben şöyle yazdı. Trump gitti, biz ve komşularımız kaldık. Muhammed Cevat Zarif sözlerine şunlar da ekledi. Yabancıları sırtı yaslamak güvenlik getirmez, sadece ümitleri ümitsizliğe dönüştürür. Zarif sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi. Ülkelerimiz ve milletlerimizin ortak çıkarlarının gerçekleşmesi yolunda işbirliği amacı ile komşulara yardım eli uzatalım. Herkesi diyaloğa çağırıyorum çünkü diyalog, İhtilaflar ve gerilimlerin sonlanmasının tek yoludur.
Muhterem dinleyiciler, Trump, Madalyonun 200'lü isimli seri sohbetimizin 48. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler, haber özetleriyle beraberiz. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı en son raporunda İran'ın Bercam nükleer anlaşmasındaki sorumluluklarını azaltmaya devam ettiğini onayladı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı günümüz dünyasının ıslah edilmesi için tek seçeneğin dini maneviyatın derin ve geniş anlamının ihya edilmesi olduğunu söyledi. İslami Mezhepleri Yakınlaştırma Derneği Genel Sekreteri, İslami mezhepleri arasında tefrika için istikbar stratejisinin kutsallıklara saygısızlık olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı ve Suriye Su Kaynakları Bakan Yardımcısı, su ve kanalizasyon alanında iki ülke işbirliği anlaşmasının uygulanması için stratejileri gözden geçirdiler. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, Amerika'nın Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne baskı uygulayarak Bu ülkelerin Şam'da düzenlenen mültecilerin dönüşü uluslararası konferansa katılmalarını engellediğini söyledi. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah dün akşam Şehit Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada da Amerika seçimlerinde yaşananların bu ülkedeki demokrasi için fiyasko olduğunu duyurdu. Amerika'da 59. başkanlık seçimlerinde Alaska eyaletini Amerika Başkanı Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump kazandı. Ermenistan Başbakanı Azerbaycan Cumhuriyeti ile barış antlaşması imzalanmasaydı han kendinin düşeceğini söyledi.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.